Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 6 Urdibehşt 1401 Hicri Kameri, 24 Ramazan 1443 ve Miladi 26 Nisan 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülmenaf Kıran ile Türkiye'nin Kuzey Irak'a askeri müdahaleleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Allah'a yakarışlar ve Haftanın Bakışı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Üniversite öğrencileri İslam İnkılabı rehberiyle görüştüler. İçişleri Bakanı Vahidi, Dünya Kudüs Günü'nün İran'da düzenleneceğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, nükleer anlaşmaya dönmek bizim için en iyi yoldur, dedi. Son 24 saatte koronavirüsten 28 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Türkiye Cumhurbaşkanı yakında Suudi Arabistan'a gidiyor. Ve Filistin direniş grupları Kudüs gününde sahada birlik açıklaması yaptı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde üniversite öğrencilerini kabul etti. Mübarek Ramazan ayının 24. gününde İran'ın farklı üniversitelerinden çok sayıda öğrenci Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ile görüştüler. Görüşmede öğrencilerin temsilcileri çeşitli konular hakkında birer konuşma yaptılar.
İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, mübarek Ramazan ayının son cumasında İslami İran genelinde Dünya Kudüs Günü yürüyüşünün sağlık protokolleri çerçevesinde düzenleneceğini duyurdu. 29 Nisan Dünya Kudüs Günü'dür. Bugün dolayısıyla İslami İran'da yürüyüş ve etkinlikler düzenlenecek. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni tarafından mübarek Ramazan ayının son cuma günü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılmıştır. Birçok ülkede Dünya Kudüs Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İran İçişleri Bakanı ve Korona ile Mücadele Ulusal Komite Operasyon Karargahı Komutanı Ahmet Vahidi, bugün karargahın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Dünya Kudüs Günü yürüyüşünde maskenin kullanılması ve sosyal mesafenin korunması gibi sağlık protokollerine uyulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan Büyükelçi Yardımcısı ile Taliban Geçici Yönetimi Savunma Bakanlığı Çalışma Grubu Başkanı ortak sınırlarda güvenliğin sağlanması ve pekiştirilmesini ele aldılar. İran Büyükelçiliği Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın Kabil Büyükelçiliği Yardımcısı Seyyid Hasan Murtezevi'nin, Taliban Geçici Yönetimi Savunma Bakanlığı Çalışma Grubu Başkanı Mevlevi Şubeyr Ahmet ile bir araya gelerek, iyi komşuluk münasebetlerinin ortak sınırlarda geliştirmesi ve Duvarun İslam Kale sınır kapısında yaşanan olay hakkında görüş tatilinde bulunduğunu vurguladı. Haberde tarafların İran ve Afganistan arasında dostane ve kardeşçe ilişkilerin güçlenmesi ve patlak veren meselelerin diyalog ve müzakere yolu ile çözüme kavuşmasına vurgu yaptıkları ifade edildi.
Amerika Dışişleri Bakanı Blinken bugün dinleme oturumunda yaptığı açıklamada, Washington'un nükleer anlaşmaya geri dönmeyi İran'ın nükleer programı konusunda en iyi yol olarak gördüğünü belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamasında bir kez daha Washington için İran'ın nükleer programı konusunda izlenebilecek en iyi yolun nükleer anlaşmaya dönmek olduğunu kaydetti. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Blinken, nükleer anlaşmadan çekilme ve İran'a azami baskı uygulama kararının istenen sonuçlara ulaşmadığı gibi bir nükleer programın daha tehlikeli hal almasına ve İran'ın nükleer silah elde etme süresinin bir yıldan yaklaşık birkaç haftaya düştüğünü söyledi. Amerikan yetkili bu meselelerle ilgilenmelerin gerektiğine temasla İran tarafından oluşturulan nükleer meydan okumalara bakmak için en iyi yöntemin nükleer anlaşmaya dönmek olduğunu kaydetti.
İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbasadeh Meşkin'i Amerika'nın devrim muhafızları ordusunun ismini terör listesinden çıkarma konusunda onaylanmasının daha fazla taviz koparmak için olduğunu belirtti. Güvencelerin verilmesi ve tüzel ve gerçek kişilerin kırmızı liste ve yaptırım kategorisinden çıkarılması gibi konular hakkında nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olan Amerika, şimdilik gereken siyasi kararları almış değil. İslami Şura Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Abbasadeh Meşkin'e bugün Meclis Haber Ajansı'nı yaptığı açıklamada, Amerikan Başkanı Joe Biden'in devre muhafızlarını terör listesinden çıkarmayı geciktirmesine ilişkin olarak Amerika'nın İran'a karşı yasa dışı kısıtlamalar uyguladığını ve gelinen aşamada bu kısıtlamaları kaldırma karşılığında imtiyaz koparmak istediğini, bunun asla kabul edilemez olduğunu kaydetti. Devrim muhafızlarının halka dayalı tamamen yasal bir silahlı kuvvet olduğunu ve her daim bölgede barışın pekişmesi için çaba gösterdiğini belirten Meşkin'i, Amerikan Siyonist ürünü olan IŞİD gibi terör örgütünün devrim muhafızlarının çalışmaları sonucu yok edildiğini vurguladı.
Amerikan CNN televizyon kanalı İran ile Suudi Arabistan arasındaki başarılı görüşmeleri işaretle Fars Körfezi'nin kıyısındaki Arap ülkelerinin artık Amerika'ya olan güvenliğini kaybettiklerini ve Riyad'ın İran ile ilişkilerini iyileştirmek peşinde olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade pazartesi günü yaptığı açıklamada Tahran ile Riyad arasında 5. tur görüşmelerin gerçekleştiğini doğrulayarak bu görüşmelerin olumlu ve ileriye doğru olduğunu kaydetti. Amerikan CNN televizyon kanalı İranlı yetkililerin Tahran ile Riyad arasında 5. tur görüşmeler hakkında açıklamalarına işaretle Fars Körfezi'nin kıyısındaki Arap ülkeleri Amerika'ya kendi güvenliklerine yönelik taahhüdünü yerine getirme konusundaki güvenliğini kaybederken Batı Asya'nın iki kadim rakibi olan İran ve Suudi Arabistan'ın inisiyatifi ele geçirdiklerini kaydetti. Görüşmelerin güvenlik konularında düzenlendiğine dikkat çeken CNN, ilerleyen görüşmelerde Dışişleri Bakanları düzeyinde yetkililerin olası katılımının kayda değer ilerlemeyi ve tarafların bölgesel çatışmalarla ilgili çözümsüz kalan bazı konuları sonuçlandırmak istediklerini gösterebileceğini belirtti.
Çin Savunma Bakanı General Wei Feng He, yarın üst düzey bir askeri ve savunma heyetin başında Tahran'a gelecek. General Feng, üst düzey bir askeri ve savunma heyetin başında İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Ashrani ile bir araya gelecek. Çin Savunma Bakanı'nın İranlı Sözcüsü yetkililerle yapacağı görüşmelerde son bölgesel ve uluslararası gelişmelerle birlikte iki ülke arasındaki silahlı kuvvetler arası işbirliğine ve gelişen İran-Çin ilişkilerine masaya yatırması bekleniyor.
Güvenilir kaynaklar, Irak Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin yarın Tahran'a üst düzey bir heyet başkanlığında geleceğini duyurdu. İNA Haber Ajansı'na konuşan kaynak, bir ay önce yapılması planlanan ancak yasal meseleler ve iki ülkenin protokolleri ve de İslami Şura Meclisi Başkanı'nın hastalığı için ertelenen ziyaretin yarın yapılacağını bildirdi. Irak Parlamento Başkanı el-Halbusi bugün bir heyet başkanlığında Erbil'e giderek Mesut Barzani ile bir araya geldi. Irak Kürdistan Demokrat Partisi Genel Sekreterlik Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Barzani ile Halbusi görüşmede Irak'taki siyasi gelişmeler ve ülkenin siyasi süreci önündeki engelleri ele alarak Irak'taki siyasi krizin son verilmesi ve yeni hükümetin kurulması için çabalara vurgu yaptılar.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Heyder'i, Kara Kuvvetleri'nin İslam İran'ın güvenliğini sağlamak için var gücüyle çalıştığını ifade etti. Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kumar Seyder'i bugün yaptığı açıklamada Ordu Kara Kuvvetleri birliklerin her zaman aktif, faal ve caydırıcı olduğuna işaretle silahlı kuvvetlerin eşsiz hazırlığının bu güçlerin bu yolda artan moral ve motivasyonunu gösterdiğini kaydetti. Bugün ülkenin güneybatısında yer alan Desvul Şehit Azadi 292. Zırhlı Tugay'ında incirmelerde bulunan General Heyder'i bu Tugay'ın her daim güçlü ve başarılı bir Tugay olduğunu kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 28 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1307 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.024'e, vaka sayısı ise 7.218.424'e çıktı. COVID-19 hastalarından 997'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 6.972.286'ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Reuters iki kaynağı dayandırdığı haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü Suudi Arabistan'a gideceğini öne sürdü. İngiliz haber ajansı Reuters iki kaynağı dayandırdığı haberinde AKP Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Perşembe günü Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini iddia etti. Erdoğan'ın Perşembe günü Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi ve ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile görüşmesi planlanıyor. Reuters'e bilgi veren üst düzey bir yetkili, Erdoğan'ın Perşembe günü Suudi Arabistan'a gitmesi planlanıyor. Bu yönde bir hazırlık var. Bir gece kaldıktan sonra Güney Afrika'da birkaç ülkeyi daha kapsayan ziyareti olacak dedi. Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri son yıllarda gazeteci, Kaşıkçı dosyası ve Türkiye'nin Katar'daki askeri faaliyetleri yüzünden gerilmişti. Ankara yönetimi son sıralarda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesini kabul etti.
Türkiye gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın derinliklerinde askeri üs inşa etmeyi planladığını bildirdi. Gazeteye göre Metina, Zap ve Avaş'ın Basyan bölgelerine yapılan operasyonlar tamamlandıktan sonra Türkiye sınırına yakın 60-70 kilometrelik derinlikteki bir alan terörden temizlenmiş olacak. Ardından da buralara geçici üs veya askeri kontrol noktaları kurulacak. Türkiye'nin son 3 yıldır Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü pençe operasyonları ile bugüne kadar 50 civarında noktada askeri kontrol ve geçici üs bölgesi oluşturulduğu belirtildi. Yeni oluşturulacak askeri noktalarla örgütün buralarda yeniden yapılanmasının önüne geçilecek ve sınır güvenliği daha da güçlendirilecektir denildi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, TSK'nın Irak'ın kuzeyine Metina, Zaf ve Avaş'ın Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan pençe kilit operasyonu başlatıldığını duyurmuştu. Irak yönetimi son sıralarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülkenin kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonuna sert tepki göstererek Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisini dışişlerine çağırmıştı.
Amerika ve Avrupa Birliği'nden Osman Kavala açıklaması, Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Amerika Dışişleri Bakanlığı iş insanı Osman Kavala'ya verilen hapis cezası kararının derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını belirterek serbest bırakılmasını istedi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin Kavala'nın adil olmayan bir şekilde suçlu bulunması insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle uyumlu değildir. Osman Kavala ile keyfi olarak hapis cezasına çarptırılan diğerlerini serbest bırakması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz açıklaması yaptı. Türkiye halkı cezalandırma korkusu duymadan insan haklarından ve temel özgürlüklerden faydalanmayı hak ediyor denilen açıklamada ifade, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü kullanma hakkına Türkiye'nin anayasasında, uluslararası hukuk yükümlülüklerinde ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı taahhütlerinde yer verilmiştir. Hükümeti siyasi güdümlü adli takibatları sona erdirmeye ve tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz denildi. Mahkeme dün Gezi Parkı davasında 4,5 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı ve aktivist Osman Kavala'yı hükümeti ortadan kaldırmaya çalıştığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca daha önce aynı iddialardan beraat etmiş olan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin de hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri devam ediyor. İzmir'de göçmen kaçakçısı 12 kişiyle yasa dışı geçiş hazırlığındaki 89 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi'yle İstihbarat Şubesi ekipleri Zeytinler Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma insansız hava aracı desteğiyle 24 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Çılgı Köyü açıklarında bir teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı oldukları öne sürülen 12 zanlı yakalandı. Aynı operasyon kapsamında Zeytinler Mahallesi'ndeki Teke Dağı mevkiinde dün arama çalışması yapan ekipler Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yasa dışı geçiş hazırlığındaki 89 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edilici bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Filistin direniş grupları Siyonist rejim askerleri karşısında sahada vahdet ve cihatçı birliklerine devam edeceklerini belirttiler. Filistin İslami ve Milli Direniş Grupları yaptıkları açıklamada, Dünya Kudüs Günü'nün Kudüs ve müttefiklerinin zaferi konusunda tüm Arap ve İslam ülkelerine bir mesaj olacağını kaydetti. Gazze'deki direniş grupları Kudüs zaferinin milletin evlatlarının Siyonist rejimin saldırıları ve tehditleri altında verdikleri tam destekle gerçekleşeceğini deklare ederek, bu sene Dünya Kudüs Günü'nün her yılda olduğu gibi Siyonist rejimin İslami kutsallar ve değerlerine yönelik alçakça saldırıların artmasına sahne olduğuna işaretle, direnişin tüm şekillerinde sahada birleşmenin ve cihatçı dayanışmanın korunmasının şart olduğunu belirtti. Bu arada dün Batı Şeria'daki Eriha şehrinin güneyinde yer alan Akabe Cibr mülteci kampında İsrail işgal güçleriyle Filistinli gençler arasında meydana gelen çatışmada ağır yaralanan gencin şehit olduğu bildirildi.
Irak ordu birlikleri tarafından Musul'un güneyinde düzenlenen operasyonda 40'ı aşkın terör örgütü IŞİD mensubu etkisizleştirildi. Irak askeri birlikleri son günlerde Musul'un güneyinde tekfirci IŞİD kalıntılarını temizlemek amacıyla operasyon başlattı. Bu operasyonlarda şimdiye dek en az 40 IŞİD teröristinin öldürüldüğü bildirildi. Diğer yandan Irak kaynakları bu ülke yargısının da geçtiğimiz sene kutsal mekanları ziyaret etmek isteyenlere yönelik saldırı hazırlığı sırasında yakalanan IŞİD elebaşlarından biri hakkında idam cezası verdiğini duyurdu. Açıklamada Irak yargısının hakkında idam cezası verdiği teröristin isminin Abu Hasan Garibavi olduğu ve IŞİD'in sözde Güney Bağdat vali yardımcısı olduğu bildirildi. El Garibavi geçtiğimiz sene Haçlı Şabı güçlenince yakalandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova yaptığı ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Ukrayna'da ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Associated Press'in aktardığı habere göre Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş 2 aydan uzun bir süredir devam ederken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya ve Ukrayna ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşen Guterres sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçecek. Lavrov'la toplantısı başlamadan önce basına konuşan Guterres, verimli diyalog, en yakın zamanda ateşkes için uygun koşulları oluşturmak, barışçıl bir çözüm için koşulları yaratmak için yollar bulmak konusu ciddi derecede ilgiliyiz dedi. Guterres, Ukrayna'daki savaşın dünyanın diğer bölgelerinde gıda güvenliğine olan etkisini azaltmak istediğini de sözlerine ekledi.
İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Ukrayna'da savaşı körüklemek için yeni iddiada bulundu. İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Hippie yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya'nın cephaneleri, yakıt kaynakları ve lojistik hatları gibi askeri mevzilerine yönelik batı silahları ile gerçekleştirdiği saldırının Ukrayna Savaşı'nın bir parçası olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Londra'nın Kiev'i Rusya topraklarındaki hedefleri vurması için doğrudan kışkırtmasının derhal orantılı bir yanıta yol açacağı konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı James Hippie'nin Kiev'in Rusya'daki hedeflere İngiliz siyahları ile saldırdığı yönündeki açıklamalarından dikkat çekici olduğu belirtildi. Açıklamada Londra'nın provokasyonlarından sonra Ukrayna makamları bu tür eylemlere girişimlerinin derhal orantılı bir yanıta yol açacağı kaydedildi. Bakanlık Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev'deki ilgili karar alma merkezlerine yönelik karşı saldırılara gece gündüz hazır olduğunu vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın altyapısına siber saldırıların etkisileştirilmesi konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı FETA isimli stratejik yönetim merkezi, ülkenin altyapısına yönelik siber saldırılarının etkisileştirildiğini duyurdu. FETA Stratejik Yönetim Merkezi pazar günü yaptığı açıklamada, bu merkezin son günlerde hızlı girişimleri sonucu ülkenin altyapısına yönelik geniş çaplı siber saldırılarının önlendiğini ve saldırganlar tarafından planlanan eylemin ilk aşamalarında etkisiz hale getirildiğini duyurdu. FETA siber saldırganların kurumlarda çok kullanılan yazılım sistemlerinden birindeki güvenlik boşluğunu kullanmak suretiyle ülkenin altyapısına ulaşmaya ve bilgilerini çalmak suretiyle kendi talimatlarını uygulayıp virüslü içeriği sızdırmaya çalıştığını belirterek, ancak saldırganların hedeflediği siber saldırıyı gerçekleştirmeden önce stratejik yönetim merkezinin zamanındaki eylemi ile saldırının önlendiğini vurguladı. Siber saldırılar şu günlerde bir nevi fiziksel savaşların yerine geçerek hedef ülkeler için endişelere yol açmıştır. Çünkü siber saldırılar ülkelerin iletişim, ekonomik ve hayati hizmet ve servislerinin çalışmasını sekteye uğratabilir. Başka bir ifadeyle bir ülkenin altyapısının virüslerle hedef alınması felakete ve ağır maddi kayıp ve zayiata yol açabilir. İran'da, dünyada diğer birçok ülke gibi siber tehditlerine maruz kalmakta ve geçtiğimiz senelerde barışçıl nükleer programı, petrol sektörü ve devlet kurumlarına yönelik siber saldırılar düşmanların başlıca hedeflerinden olmuştur.
Eldeki bilgiler ve kanıtlar, dünyada modern siber silahları ile gerçekleşen birçok siber saldırısının Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı, Siyonist Rejim ve Devlet İletişim Komitesi dahil İngiliz istihbarat örgütleri ortak eylemi olduğunu gösteriyor. Bazen bu saldırılar vekalet olarak suç örgütleri tarafından gerçekleşiyor. Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı'nın gizli belgelerini ifşa eden eski müteahhitlerinden Edward Snowden, 2013 yılında Alman dergisinin yaptığı açıklamada bu ajans ve Siyonist rejimin Stuxnet virüsü ile gerçekleşen siber saldırılarda rolünü ifşa etti. Bu tehditlere karşı İran İslam Cumhuriyeti yerli uzmanlarınca siber savunma sistemini üretmek suretiyle son senelerde düşmanların birçok siber saldırısını etkisiz hale getirmeyi başarmıştır. Bu doğrultuda İran kendi genç uzmanlarının bilime ve yerli ürünlerini azami şekilde kullanmak suretiyle hayati altyapısını koruma, güçlendirme ve güvenli hale getirme projelerini de hayata geçirmeyi ve de siber savunmayı kendi stratejisi dahiline almayı başarmıştır. İran 2020 yılında Uluslararası Siber Güvenlik Endeksi sıralamasında 182 ülke arasında 54. ve Asya Pasifik bölgesinde 12. sırada yer alarak 2019 yılına göre 6 basamak yükselmeyi başardı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Haberleşme Birliği tarafından yayınlanan bu endeks, dünya ülkelerine siber güvenlik standartlarını iyileştirme doğrultusunda pratik girişim ve kamuoyu bilgilendirmek için ülkelere yardım amacıyla yayınlanıyor. İran Siber Savunma Karargahı Komutan Vekili Muhammed Reza Ferecipur, İran'ın diğer ülkelere göre siber gücünün artmasını işaretle İran gelinen noktada kendi siber kabiliyetlerini ulusal gücünün önemli bileşenlerinden birine dönüştüğünü, sahip olduğu güçlü siber savunma sistemi ve korumu ile gerektiğinde onu kullandığını, böylece Amerika ve müttefiklerinin herhangi bir siber saldırısına ezici yanıt verdiğini belirterek bu gücün caydırıcı yanı olduğunu vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz direnişte dönüşüm ve Siyonist rejimin korkusu konusunda. Filistinlilerin yeni dönemdeki girişimleri barındırdığı özellikleriyle direnişte nitelikli ve köklü dönüşümü gösteriyor. Direniş gruplarının son sıralarda gerçekleştirdiği feda eylemlerinin sahip olduğu özellikler direnişte niteliksel değişim ve dönüşümü ortaya koymakta. İlk özellik direnişin sadece Hamas ve İslami Cihat gibi hareketlerini değil, tek tek her bir Filistinli vatandaşına dayalı olduğunu sergilemesidir. Son sıralardaki eylemlerden bazıları herhangi bir grup veya harekete bağlı olmayan Filistin halkının tabanının bir parçasından olan kişiler tarafından gerçekleşti. Sıradan Filistinli vatandaşları kendi ülkelerini savunmak ve Siyonist rejimin cinayetlerine karşı koymak için feda eylemlerini düzenlediler. İkinci özellik de direnişin sadece Gazze şeridiyle sınırlı olmamasıdır. Bu konu 11 günlük savaş sırasında da açıkça görüldü. Çünkü Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sakinleri Siyonist rejim karşısında yan yana yer aldılar. Direnişin yeni tür girişimlerde de Gazze, Batı Şeria ve Kudüs sakinleri İsrail rejimi karşısında durarak direniş kültürünün Filistin milletinin davranış kültürünün boyutlarından biri olduğunu kanıtlamış oldular. Başka bir ifadeyle direnişin yeni tür eylemleri Filistinlerin kendi toprakları ve kimliklerini savunma noktasındaki birlik ve dayanışmasını ortaya koydu. Üçüncü özellik de direnişin Filistin sınırlarını aşarak işgal toprakları içine kadar yayılmasıdır. Geçmişte feda eylemleri sadece Filistin topraklarının kontrolü altındaki toprakların içinde düzenleniyordu. Ancak gelinen aşamada işgal topraklarında ve Tel Aviv'in merkezinde de gerçekleşiyor. Ve işte bu da Filistinlilerin direnişinde nitelik açısından bir değişim sayılıyor.
Bu özellikle Siyonist rejim yetkililerinin derinden endişe ve korkularına da çeşitli sebeplerden dolayı yol açmıştır. Bunlardan ilki şudur ki, Siyonistler, Arap yetkilileriyle sıklıkla düzenledikleri görüşme ve oturumlar başta olmak üzere çeşitli siyasi girişimlerin direnişin örgütsel şeklinden çıkarak halk tabanına kadar genişlediğinden bu durum ile mücadelenin kolay olmayacağı, çünkü Filistin vatandaşlarını da şehit edip yaralamalarından onları geriye çekilmeye zorlamayacağı kanaatine varmış oldular. İkincisi şu ki, Siyonist rejim Filistinlilerin yeni eylemleriyle güvenlik ve istikrar içinde olduğunu hissetmiyor. Siyonistler güvenlik ve istihbarat açıkları nedeniyle endişeliler çünkü artık sadece örgütlenmiş bir ordu ile karşı karşıya değiller. Yeni dönemde işgal topraklarında bulunan ve bu topraklara sızan Filistin halkı ile karşı karşıya kalmış bulunuyorlar. Aslında bu konuyu önlemek Siyonistler için oldukça zordur ve güvenliksiz ve istikrarsızlığın artması tersine göçün artmasına sebebiyet verecektir. Bu şartlara göre Siyonist rejimin öncelikleri ise şöyle sıralanabilir. İlk adımda Siyonistler işgal topraklarının içinde radikalizmin büyümesine engel olmaya çalışıyorlar. İşgal toprakları içinde radikal Yahudiler tarafından aşırıcılığın artması Siyonist rejime karşı Filistin toplumunda yeni bir patlamaya yol açabilir. Böylece işgal toprakları içinde Yahudilerin radikalleşmesi konusunda uyarılar artmaktadır. Siyonist rejim ikinci adım olarak da direnişin büyümesi ve yayılmasını engellemeye çalışmakta. Siyonist rejim yetkililerine de derinden endişelendiren ve korkutan konu işte budur. Siyonist rejimin Filistinlilere karşı cinayetlerin artması, direnişi önlemenin Siyonistler için zor olmasına yol açıyor. Siyonist rejim kabinesinin de kırılganlığı ve siyasi istikrarsızlığı ise durum üzerinde de tabii ki büyük etkisi olacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
Garanti terrorismina i v общем очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founding member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin ordusunun Kuzey Irak'ta PKK üyelerine karşı yürüttüğü Pençe Kilit operasyonunun uluslararası hukuka uygun olduğunu ileri sürdü. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Erdoğan, Türkiye'nin teröristlere PKK'ye karşı operasyonlarını yurt dışında sürdürdüğünü ve güvenliğin Türkiye dışında başladığına inandığını belirtti. Son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'a gerçekleştirdiği operasyonlar özellikle bu ülke yetkililerinin dikkatini ve tepkisini ardından getirdi değerli dinleyiciler. Bu olayların başkomutanı olarak bilinen de Hulusi Akar, Türkiye ordusunun Irak'taki pençe kilit harekatının ilk aşamasının sona erdiğini söyledi geçtiğimiz günlerde ve 60'a yakın teröristin bu bölgede Irak'ın kuzeyinde bu operasyonlar sırasında etkisiz hale geldiğini açıkladı. Şimdi yani bir operasyon gerçekleşiyor, o da başka ülkenin topraklarında. Şimdi Türkiye'nin amaçları ve bu operasyonla ilgili gelinen aşamayı gözden geçirmek istiyoruz. Sohbetimizde HAKFA Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran bizimle birlikte. Abdülmenaf Bey hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk. Saygılar, selamlar bizden de size ve sizin dinleyicilerinize, seyircilerinize.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi efendim bu gündemle ilgili siz de muhakkak haberleri duyuyorsunuz. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yeni operasyonlar çerçevesinde gerçekleştirdiği bazı aslında saldırılar söz konusuydu son günlerde. Ve şimdi bu da Türkiye yetkililerinin ifade ettiğine göre uluslararası hukuka uygun bir biçimde yapılmıştır. Bu iddialar da var. Siz nasıl bir açıklama yapıyorsunuz? Zamanlama açısından bu operasyonların gerçekleşmesi Türkiye için hangi getiriler olabilir sizce?
Biliyorsunuz ki Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı vardır. Uzmanların, ekonomi uzmanlarının belirttiklerine göre yani nüfusun %90'ı çalışıyor, %10'una aktarılıyor. Bu tabi toplumda çok ciddi derin bir ekonomik krizin olduğunun göstergesidir. Toplumun dikkatini farklı yerlere çekmek için dış politika her zaman başka ülkelerde de bir araç olarak kullanılmıştır. Yapılan da biraz da bundan ibarettir diyelim ki. Yani uluslararası hukuk güç dengelerine dayanmaktadır. Ben kendimi bildim bileli bir emperyal güç veya küresel bir güç, başka bir küresel gücün etkinlik alanına veya coğrafyasında, ülkesinde herhangi bir operasyon yapmamıştır, yapamazlar. Fakat küresel güçler dünyanın farklı yerlerinde operasyonlar yapıyorlar. Geçmişte biliyorsunuz Bin Laden'e karşı Amerika Birleşik Devletleri işte Afganistan'da, Pakistan'da operasyonlar yaptı. Halen benzer yerlerde operasyonlar yapıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırılığı ileri sürülemiyor bile. Bugün de biliyorsunuz şeydir yani Türkiye'de, Orta Doğu'da bölgesel bir güçtür. Karşısında şey vardır yani operasyonu sürekli Irak ve Suriye'de yapıyor. Neden Irak ve Suriye'de operasyon yapabiliyor? Çünkü karşısında ciddi bir devlet yoktur. Güçlü bir devlet yoktur. Ona misilleme yapacak veya önleyecek, engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Sadece işte kınama gibi bir tepki ile karşılaşıyor. Zaten bunu da göğüslüyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla PKK terör örgütünün saldırıları zaman zaman İran tarafından da oluyor. Fakat yani Türkiye Cumhuriyeti'nin İran toprakları içinde hangi bir operasyon yaptığına bugüne kadar şahit olmadı. Şimdi tabii yani bir devletin kendi güvenliğine karşı gerçekleşen riskleri, tehlikeleri bertaraf etmesi belki onun hakkıdır. Ama bu hakkı nerede kadar kullanabilir? Eskiden Versailles anlaşmasına göre yani prens özgürdü. Herkes kendi ülkesinde bağımsız ve egemendi. Kimsenin iç işlerine müdahale etme yetkisi yoktu. Uluslararası kurallara göre bugün de her devlet kendi ülkesinde egemen, bağımsız ve diğer bazı devletlerle eşittir. Yani hukuken bu böyledir. Ama fiili olarak güçlü devletler diğer devletlerin iç işlerine dolaylı veya doğrudan müdahale ediyorlar. Bu tür operasyonları yapmanın esas nedeni haklılığını uluslararası hukuktan veya evrensel hukuk normlarından aldığım söylememiz biraz güç. Bu tür operasyonlar sahip olman güce dayanarak ve karşının zafiyetinden yararlanılarak yapılan operasyonlardır. Yani çok ilginç bir şekilde PKK'de Güney yani Kürdistan Federal Bölgesi'nin otoritesini tanımıyor, oraya Türkiye Devleti'nin müdahalesini sağlamaya çaba gösteriyor. Kendi eylemlerini oralara taşıyor. Oradan Türkiye'ye karşı saldırılar tertipliyor. Bu da tabii ki yani Türk Devleti'nin de ilgisini oraya taarruzlarını oraya çekmeye neden oluyor. Yani burada artık yani ne söyleyelim? Şimdi devlet mantığıyla düşündüğün zaman Türkiye Devleti kendisini elbette hem sınırlarını hem de güvenliğini koruyacaktır. Bu doğaldır. Yani bunu kimse kınayamaz. Ama yani bu her zaman her yerde aynı yani şekilde ve aynı kararlılıkla yapılan bir şey değildir. Yani eğer bugün Bağdat'ta güçlü bir hükümet olsaydı veya Kürdistan Federal Bölgesi'nde güçlü, kendini savunan, Türkiye'ye karşı savunabilecek güçte bir devlet yapılanması olmuş olsaydı ben sanmıyorum ki Türkiye oraya müdahale ederdi. Öte yandan yani gerek Bağdat olsun gerekse Kürdistan Bölgesel Hükümeti olsun yani PKK'nın varlığını kendi bölgelerinden sonlandırmış olsaydı ya Türkiye'nin oraya müdahale etme bahanesi de kalmazdı. O zaman yani uluslararası hukuk ve uluslararası kamuoyu karşısında çok güç gününde kalırdı. Ne yazık ki yani böyle Kürtlerin yazgısı mı diyelim, Kürtlerin yani ciddi bir devlet siyasi yapılanmasının olmaması mı diyelim, diğer Orta Doğu'daki güçlere karşı zayıf olması mı diyelim, bu tür operasyonları bir nevi meşru kılıyor. Meşruiyet tamamen hukuka dayanmıyor, ben size söyleyeyim.
Evet.
Yani bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması herhangi bir hukuka dayanmıyor, kendi gücüne dayanıyor. Diyor ki ben Amerika'nın yanında olmasını istemiyorum.
Peki.
Türkiye'nin de yani müdahalesi biraz da güçlülüğünden kaynaklanıyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kırani ile konuştuk. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla ilgili bugün sohbetimizi dinlediniz. Yarınki röportajımızda bu operasyonların Türkiye'de AK Parti için nasıl bir sonuçlar doğuracaktır siyaset arenasında bu konuya bakacağız. Bugünkü röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki ayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risale-i Risalet gazetesinde İslami İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Amerika ve NATO'nun Afganistan'daki varlığını yıkım ve ölüm dışında bir kazanım sağlamadığını vurgulaması, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyaretinin henüz netleşmediğini ancak gündemde olduğunu belirtmesi gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Türkiye'nin Irak kuzeyine düzenlediği saldırılara karşı Irak Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Kuzey Irak'taki operasyonları konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve yapılan girişimlerin yasal olmadığını duyurdu. Türkiye ordusu terörist olarak gördüğü PKK ile mücadele bahanesiyle 2 yıl aşkın bir süredir Kuzey Irak'a saldırıyor. Türkiye son günlerde Kuzey Irak'ta PKK unsurlarıyla çatışma bahanesiyle Pençe Kilit adlı bir askeri operasyon başlattı. Sputnik Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet El-Sahav, Türkiye her zaman yasal dayanı olmayan veya herhangi bir anlaşmaya dayanmayan ihlaller yapmaktadır dedi. Sahav açıklamasının devamında Irak parlamentosunun son oturumunda Irak yönetimine Türkiye'ye karşı bazı diplomatik girişimlerde bulunma izni veren konuların ele alındığını belirtti. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde PKK mevzilerine yönelik yasa dışı hava saldırıları, Bağdat yönetiminin defalarca söz konusu saldırıların Irak egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu ve saldırıları kınadığını bildirmesine rağmen devam ediyor.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Siyonist rejimin Filistinlere saldırılarını arttırması, İran Birleşmiş Milletler, Siyonist İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarının önüne geçmesi çağrısında bulunması gibi haberlere yer verirken Horasan gazetesinde Rusya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması çağrısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Amerikan Büyükelçisi, Moskova'nın Washington'a Kiev'e silah tedarikine son verilmesi çağrısında bulunan bir mektup yazdığını doğruladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Rusya'nın Amerikan Büyükelçisi Anatoly Antonov, Rusya 24'de verdiği demeçte Moskova'nın Washington'a Kiev silahlarının tedarikine son verilmesi çağrısında bulunan bir mektup gönderdiğini doğruladı. Rusya Büyükelçisi'nin söz konusu mektubu doğrulaması geçen Cuma günü Amerika'nın Washington Post gazetesinin Rusya'nın Amerika'ya Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda bir uyarı mektubu gönderdiği haberini yayınlaması ardından geldi. Washington Post söz konusu haberinde ayrıca Joe Biden hükümetinin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler, insansız hava araçları, zırhlı araçlar, taşınabilir uçak savar silahları ve tank savar da dahil olmak üzere 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım gönderdiğini duyurduğunu belirtti. Moskova'nın Washington gerginliği yükselten eylemleriyle ilgili uyarısına rağmen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi pazartesi günü Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lily Ayson silah sevkiyatlarını görüşmek üzere Kiev'de Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldiklerini duyurdu.
Hemşeri gazetesinde Türkiye'den sınır dışı edilen Afgan mültecilerin ülkelerine gönderildiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Türkiye'den sınır dışı edilen 200'den fazla Afgan mülteci Kabil'e geri gönderildi. İran, Amerika'nın ağır yaptırımlarına maruz kaldığı bir sırada milyonlarca Afgan sığınmacıya sıcak bir şekilde ev sahipliği yapmasından dolayı Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşları'nın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından takdir edilirken Türkiye yüzlerce Afgan mülteciyi Afganistan'ın başkentine geri gönderdi. Ankara'da bir yandan güvenlik güçleri Afgan mültecilerin peşine düşmek için seferber edilirken diğer yandan sürekli olarak Afgan halkına yardım edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Afgan Ses Ajansı'nın bildirdiğine göre Türk hükümeti 227'den fazla Afgan mülteciyi sınır dışı ederek Kabil'e geri gönderdi. Türkiye'deki hükümet yetkilileri sığınmacıların sınır dışı edilmesini haklı çıkarmak için düzensiz göçmenler ifadesini kullanıyor. Amerika yaptırımlarının neden olduğu zor ekonomik durum nedeniyle başka ülkelere sığınmaktan başka çaresi kalmayan binlerce Afgan her gün ellerinde hiçbir kanıt olmadan İran'a giriş yapıyor. Türkiye'nin doğusundaki Malatya'ndaki yetkililere göre şimdiye kadar 681 Afgan mülteci Kabil'e geri gönderilmiştir. Türkiye Afgan mültecileri tutuklandıktan sonra kamplarda topluyor ardından Afganistan'a geri gönderiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Dünya sona yaklaşmış. Camlar, füze ve patlama dalgası nedeniyle birbiri ardından toz gibi yere serpiliyor. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, özellikle de Iraklılar, Afganlar, Suriyeliler bu korku dolu anları ne yazık ki tecrübe etmiştir. Acımasız savaş ateşinin kalbinde yaşamak. Dünyanın hareketten durduğu yer, dünya sonunun yaşandığı yer. Allah'ım, mübarek ismin hakkına sana el açıyor, yalvarıyorum ey emniyet ve güven veren. Bizi bu acımasız dönemden sağlıkla çıkar. Canhıraş feryatların dönebilir. Herkes vücudunda ya bir yara taşıyor ya da başkalarının iyileşmeyen yaralarına şahit oluyor. Top, tank, havan topu, el bombası, kimyasal bombardıman, biyolojik, terör ve kalleş kırbaçlardan geriye kalan yaralar. Ya Rabbi, sen dünya mazlumlarının tek sığınağısın. Bizim bu dönemi sağ salim geride bırakmamızı sağla. Tüm dünya zeytinin neyi simgelediğini biliyor. Zeytin barışı hatırlatır. Tüm dünyanın her zaman muhtaç olduğu barış. Fakat savaş, gözyaşı ve kan demektir. Dalında kurumuş zeytin demektir. Ey her şeyi hükmü altına alan, ey yoktan var eden, düşman uçakları kalbimiz ve ruhumuzun ses duvarını kırıyor. Çaresiz insanlar büyük küçük kendi içlerinde infilak ediyorlar. Barut ve yanık kokusu duyuluyor. Hurma ağaçları ve bahçeler yanıyor. Askerlerin üniformaları yanıyor ve onların bedenleri. Evlerin perdeleri, halıları yanıyor. Kalpler, canlar yanıyor. Düşmanın saldırısını önlemek için siper üstüne siper kazılıyor. Fakat gökyüzü kapatılamaz ki. Keşke göz kapayıp açıncaya kadar hurma bahçeleri yeşerse. Şehrin erkekleri hasat toplamaya gitse. Sahi, nerede bizim erkekler? Keşke göz kapayıp açınca ninni sesi gelse. Köy kadınları halı tezgahı başında ve çeltik alanlarında olsa. Sahi nerede bizim kadınlar? Keşke göz kapayıp açıncaya kadar sonbahar olsa ve okul zilleri sokakta çınlasa. Çocuklar ellerinde çantalarla okullara koşsa. Neşeli çığlıkları kentin kuşlarını şaşırsa, sahi nerede bizim çocuklar?
Lekel hamdu ya zel cudi vel mecdi vel ula tebârekte tu'ti men teşâ'u ve temna'u ilahi ve khallâki ve hirzi ve mev'idi ileyke ledel i'ra السار واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئبي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع.
Ey her şeyi uygun bir şekilde süsleyen müzeyyin, ey kullarına gerekenleri ilan eden mulin, bu dönem biter mi? Bizim anılarımız gündüz saldırısı ve gece öfkeleriyle dolu. Her defasında yer kürenin bir kısmı savaşın acımasızlığını tecrübe ediyor. Ey barış ve huzurun Allah'ı! Zemin bu duaya susamış. Barış ve huzur. Allah'ım, biz bu dönemi geride bırakmamız yerine savaşı yeryüzünde yok et ki tüm ağaçlar zeytin gibi barışı hatırlatsın. Allah'ım, ben mübarek ismin hakkına sana el açıyor, yalvarıyorum. Ey emniyet ve güven veren, ey her şeyi hükmü altına alan, ey varlıkları yoktan var eden, ey yaratıklarına gerekenleri öğretip telkin eden mülakkin, ey açıklanmayı gerekenleri açıklayan mübeyyin, ey zorlukları kolaylaştıran mühevvin, ey kullarına gereken güç ve imkanı sağlayan, ey her şeyi uygun bir şekilde süsleyen, ey kullarına gerekenleri ilan eden, ey yaratıklar arasında rızık gibi bölüştürülmesi gereken şeyleri taksim eden, münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim. Gökyüzü susamış, toprak susamış, hayvanlar ve bitkilerin kökleri, insanlar, toprak, balıklar, hepsi susamış. Anlatılanlara göre aylardan beri Kufe kentine yağmur yağmamıştı. Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam ellerini duaya açarak Allah'tan yağmur talep etti. Allah'ım, dağlarımız susuzluktan çatlamış, toprağımız kararmıştır. Hayvanlarımız susamış, ahırda perişan haldeler. Tıpkı çocuğunu kaybetmiş anneler gibi inliyorlar. Meraya boşuna gitmekten yorgunlar. Allah'ım, onların perişanlığına acı, yolda giderlerken ve inlemelerini duy, ahırlarına dönerlerken. Ey Allah'ım, sen tüm çaresizlerin çaresizsin. Ümitsizleşince ve bulutlar yağmurlarını esirgiyor ve hayvanlar helak oluyor. Seni çağırıyoruz ey Allah'ım. Bizi yaptıklarımızla cezalandırma, günahlarımızı sayma, rahmetini yağan bulutların, bol yağmurlu baharların ve yeşilliklerini bize bağışla. Ey Allah'ım, senden can veren, doyuran ve her yere ulaşan yağmurunu istiyoruz. Temiz, bereketli, nimeti bol ve lezzetli, bitkileri bol olan, dalları meyve yüklü, yaprakları taze bir yağmur, güçsüz kullarını tekrar canlandıran ve ölü beldelere tekrar hayat veren yağmur.
Tahran Radyosu.
Gökyüzü Allah'ın izni ve emriyle kendi göğsünde ağır bulutları biriktiriyor ve yağdırıyor. Eğer Allah istemese ve izin vermezse bunca buluttan bir damla bile düşmez. Allah'ım, ey sıkıntıyı gideren, ey gam ve kedere son veren, her şey senin izninledir. Senin isteğin ve senin emrinle. Eğer ağaçtan bir yaprak düşer veya bir tohum yeşerirse, gökyüzü yağmaya aşık ve Allah gökyüzünün bu aşk oyununa izin vermeli, yoksa susuzluk toprağı güçten yoksun bırakır. Allah'ım, ey günahı bağışlayan, ey tövbeyi kabul eden, biz yeryüzündeki tüm susamışlar ellerimizi semaya açarak senden bizim susuzluğumuza acımanı istiyoruz. Yağmur yağınca biz canlanıyoruz. Kendimiz, ruhumuz, hatıralarımız. Sanki bizimle konuşuyorsun. Yağmur bir nişanedir, bir işarettir. Bizi senin muhabbetinden mahrum bırakma. Yağmur taneleri kesik bir çizgi misali gökyüzünü yeryüzüne bağlıyor. Senin muhabbet ve bereketini yere ulaştırıyor. Bizi kendi sevgi ve merhametinden, bereketinden mahrum bırakma. Allah'ım, ey yaratıkları yaradan, bizlerden birisi bile acımana layık değil mi? Bizlerden birisi senin bağışlanmanı hak etmiyor mu? Ki onun varlığı nedeniyle hepimize acıyasın. Ya da tüm unutkan ve günahkar olan biz kulların hiçbir zaman herhangi bir hayır işi görmedik mi? Bunca günahın ardından hiç mi pişmanlık gözyaşı dökmedik ki onun için bizden yağmurunu esirgemeyesin, susuzluğumuzu gideresin? Allah'ım, ey verdiği söze sadık kalan, ey verdiği sözü yerine getiren, ey gizliyi bilen.
Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub.
لنا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ذكر الله تطمئن.
Derler ki kuraklık oldu ve susamış olan bir sürü ceylan telef oldu. Ceylanlar Hazreti Musa'nın yanına giderek susuzluktan telef olduklarını ve Allah'tan yağmur talep edilmesini istediler. Musa ilahi dergaha koşarak olayı aktardı. Yüce Allah zamanı gelmemiştir buyurunca Musa da ceylanlara hayır cevabını getirdi. Günler geçti ve neredeyse tüm ceylanlar bir bir telef olacaktı. Ceylanlar kendilerinden birinin Allah katına gitmesine karar verdiler. Gönüllü olan bir ceylan Sina Dağı'na çıkarken arkadaşlarına "İnerken hoplayıp zıplarsam bilin ki Allah bizi icabet etmiş ve yağmur yağacak." dedi. Ceylan dağa çıktı ve Hak Teala yine aynı karşılığı verdi. Ceylan dağdan yavaş yavaş inmeye başladı. Fakat arkadaşlarının umut dolu bekleyen gözlerini görünce üzüldü. Hoplayıp zıplamaya başladı ve arkadaşlarımı sevindiririm ve tevekkül ederim. Dağdan inene kadar umut var diye düşündü. Ceylan dağın aşağısına yetişince yağmur yağmaya başladı. Hazreti Musa Allah'a itiraz edince Allah şöyle buyurdu. Ceylana sana verdiğimiz karşılığı verdik. Fakat ceylan tevekkül ile hareket etti ve bu onun mükafatıdır. Allah'ım, yüksek dağları otla dolduran, alçak topraklarda sular akıtan, çevremizi yeşerten, meyvelerimizi bollaştıran, hayvanlarımızı rahatlatan, bizden uzak olanları da tatmin eden ve kurak çöllerin de nasibi alan yağmur bağışla. Ey sıkıntıyı gideren, ey gam ve kedere son veren, ey günahı bağışlayan, ey tövbeyi kabul eden, ey yaratıkları yaratan, ey verdiği söze sadık kalan, ey verdiği sözü yerine getiren, ey gizliyi bilen, ey tohum tanesini yarıp filizlendiren, ey yaratıkları rızıklandıran. Münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ya Rabbim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bismik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim. Ya Mughim, Ya Azim, Ya Gadim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Hakim. Subhaneke Ya La İlahe İlla Ent, El-Ghaf, El-Ghaf, Khallisna Minen Nare Ya Rab.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız sohbetimizin sonunda Cevşen-i Kebir duasının bazı bölümlerini ele aldık. Sizlerden ayrılmadan önce programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünün idrak edilmesi,
İran'ın Afganistan'daki büyükelçi yardımcısının şehit düşen Afgan aileler ile bir araya gelmesi,
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ordu gününde konuşması,
İran Dışişleri Bakanı'nın Siyonistlerin cinayetleri hakkında dünya ve İslam yetkililerine mektup göndermesi,
İran'ın dış ticaretinin büyümesi,
İran hükümet sözcüsünün İsveç'teki İslam karşıtı olaylara tepki göstermesi
ve İran'dan Britanya'nın göçmenlere karşı kararına tepki gelmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Hicri kameri 21 Ramazan 1443 günü İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüydü. Ehl-i Beyt'i sevenler İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümünde siyah bayraklarını dalgalandırarak Hüseyiniyeler, camiler, mescitler ve dini mekanlara akın ederek matem merasimleri düzenlediler.
Hicri kameri 40 gelenen mübarek Ramazan ayının 19. gününde havariçten olan İbni Mürcem Muradi, İmam Ali Aleyhisselam sabah namazını kılarken zehirlenmiş kılıcı İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek kafasına indirildi. İmam Ali Aleyhisselam bu darbenin ardından hasta yatağına düştü ve 2 gün sonra da 21 Ramazan'da şehit düştü.
Afganistan'daki İran Büyükelçi Yardımcısı Kabil'de yaşanan son terör olayında şehit düşenlerin aileleri ve yaralılar ile görüştü ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin taziye mesajını iletti. Afganistan'da son günlerde ölümcül patlamalar yaşanıyor.
Kabil'deki okul patlamasında 26 öğrenci şehit düştü. Mezar-ı Şerif Ulu Camisi'ndeki patlamada onlarca ibadet eden şehit oldu. Perşembe günü de 4 kanlı saldırı Afganistan'ın farklı noktalarında yaşandı. En ağır patlama Mezar-ı Şerif'in Sedok Khan Camisi'nde Perşembe günü yaşandı. Bu patlama sonucu 22 ibadet eden şehit düşmüş ve 32 kişi de yaralanmıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, pazartesi günü İmam Hümeyni'nin türbesinde düzenlenen ordu günü geçit töreninde yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin birçok yeteneği var. En temel yetenek samimi kuvvetlere sahip olmak ve sahada risk almaya ve herhangi bir düşmanla yüzleşmeye hazır olmaktır diye kaydetti.
Reisi, İran ordusunun yaptırımların fırsatını çok güçlenmek için iyi kullandığını belirterek, bu yaptırım ortamında en iyi kullanımı askeri sanayi yaptı ve ordu çok fazla yetenek kazandı diye kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün İran İslam Cumhuriyeti ordusunun ülkeyi ve nizamı savunmaya hazır ve iyi donanımlı bir güç olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Bu hazırlığın dostlara mesajı ümittir.
Düşman da şunu bilmelidir ki, İran silahlı kuvvetlerinin gücü, caydırıcılık gücüdür ve bu iktidarın tüm mahrumlar, mazlumlar ve mustazafları olan mesajı, iktidar, sağlam duruş ve direniştir.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Müslüman ülkelerin Dışişleri Bakanlarına Filistin meselesi hakkında mektup gönderdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Müslüman ülkelerin Dışişleri Bakanlarına gönderdi. Ayrı ayrı mektuplarda bazı hükümetlerin ve uluslararası toplumun Filistin konusundaki ikili yaklaşımı ve sessizliğinin İsrail apartheid rejiminin Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine yoğunlaştırmaya teşvik ettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yazdığı mektuplarda bazı devletler ile uluslararası kurum ve kuruluşların bu meseleye yönelik çifte standartlı yaklaşımı ve sessizliğinin İsrail ırkçı rejiminin insan hakları ihlalleri sürecini hızlandırdığını ve şiddetlendirdiğini belirtti. Emir Abdullahyan bu mektuplarda Müslümanların ilk kıblesine yönelik saygısızlıklar ve namaz kılan, ibadet eden ve oruç tutan Filistinlilere yönelik hakaret dolu saldırganlığı hususundaki derin endişelerini de dile getirdi.
Emir Abdullahyan bu mektupta Müslümanların mekanlarına ve kutsallarına yapılan saldırıların tahammül edilemez olduğunu da vurguladı. Dışişleri Bakanı'nın mektubunda bölgedeki istikrarlı ve adil barışın ancak Filistin'in işgalden kurtarması, mültecilerin dönmesi, Filistin'deki yönetim şeklinin referandumla seçilmesi, ardından bağımsız devletin kurulması, Kudüs'ün başkentliğinde tek parça Filistin'in kurulmasının ardından mümkün olabileceğini dile getirdi.
İran gümrük sözcüsü, İran'ın ticareti Hicri Şemsi 1400 yılının son 3 ayında 41 milyon 522 bin ton ağırlığında 29 milyar 549 milyon dolar değerinde ticaretin bir önceki yılın kış mevsimine göre ağırlıkça %14 ve değer olarak %37 arttı dedi.
İran gümrük sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran'ın 1400 yılındaki toplam bir yıllık ihracatı 122 milyon 775 bin ton ağırlığında 48 milyar 619 milyon dolar değerindeydi. 1399 yılına göre ağırlıkta %9 ve değerde %40 artış gösterdi. 1400 yılında 41 milyon 199 bin tonluk 53 milyar 13 milyon dolarlık ürün ithalatı yapıldı diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Bahadır Cahromi, Avrupa'da özellikle İsveç'te aşırı sağcıların İslam karşıtı eylemlerine tepki olarak şunları söyledi. Din özgürlüğü yerini semavi dinlere saygısızlığa vermiş. İfade özgürlüğü, Batı'da aşırılık ve radikalizmi yayma aracına dönüşmüş. İsveç polisinin resmi desteğiyle mübarek Ramazan ayında 2 milyar Müslümana, İnsan haklarına değil, tüm insanlığın manevi yaşamına yönelik nefret saçma eylemi utanç verici bir hareket olarak gerçekleştirilmektedir.
Bahadure Cehrome, İsveç polisinin desteğinin eşlik etti. İsveç'teki aşırı sağın yeni İslam karşıtı eylemlerine atıfta bulunuyor. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıktan sonra İsveç'in Tahran Büyükelçiliği Masrat Güzel'e de İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin şiddetli protestosu hakkında bilgilendirdi.
İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Britanya'nın göçmenleri sınır dışı etme planına tepki göstererek bu plan Britanya'nın uluslararası sorumlulukları ve taahhütlerinin ihlalidir dedi. Britanya hükümeti yasa dışı olarak bu ülkenin topraklarına giren göçmenleri Afrika kıtasındaki Ruanda'ya göndermek istiyor.
Bu bağlamda İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Kazım Garibabadi bu planın Britanya Başbakanı tarafından imzalanmasına tepki olarak Twitter hesabından bu girişim etik ve insani mülahazaları göz ardı etmektedir. Zaten Britanya'nın kabarık karnesi kendiliğinden her şeyi gözler önüne seriyor mesajını paylaştı.
Britanya'nın göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı Birleşmiş Milletler Göçmenler Ajansı dahil insan hakları kurum ve kuruluşları ve aktivistlerin tepkilerine yol açtı. Britanya Başbakanı Boris Johnson hükümetinin yeni planı göçmenleri Britanya'dan atma yetkisini genişletmekte ve 1 Ocak tarihinden itibaren yasa dışı olarak bu ülkeye girenleri kapsamaktadır. Boris Johnson hükümetinin yeni planı İngiltere'den gönderilen sığınmacılara daha fazla yetki veriyor, ülkeye yasa dışı yollardan girenler herhangi bir kısıtlama olmaksızın programa dahil edilecektir.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.